Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Kısa Dalga'dan merhaba. Ben Ersan Atar. Bugünkü podcast'imizde sizlerle helalleşeceğiz. Başta dinlediğiniz patlama sesi bir F-16'nın insanların üzerine ölüm yağdırmasının sesi. İşte bir pazar gününde 34 kişinin ölümünü hatırlatan böyle bir anı düşündürttüğümüz için helalleşme ihtiyacı duyacağız. Ama emin olun sonunda umutlu şeyler söylediğimizi siz de kabul edeceksiniz. Evet, bugün sizlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı helalleşme listesindeki Roboski'yi konuşacağız. Uzun listeden neden bu konuyu çekip aldığımızı podcast'imizin içinde paylaşacağız. Konuklarımız Roboski'de aile bireylerini kaybeden eski HDP milletvekili, şimdi partisinin Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ferhat Encü ve yıllarca ailelerin haklarını arayan eski Şırnak Barosu Başkanı Avukat Nuşirevan Elçi. İşin umutlu tarafı şu: Encü ve Elçi'nin anlattıkları CHP'nin bu adımının Kürt halkında karşılık bulacağını gösteriyor. En azından CHP'ye kredi tanınacağını gösteriyor. Hatta öyle ki podcast'imizin başlığındaki geleceğe dair toplumsal barış inşası sözünü Ferhat Encü'den emanet aldık. Gelin yavaş yavaş 2011'e gidelim.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Bu görüntülerin olduğu bölgeyi de bu F-16 uçaklarımız vurmuştur. İnsansız hava araçlarının bu tespitleri birebir bunlar şudur şeklinde değerlendirilmesi mümkün değil.
29 Aralık 2011'di. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında bunları söylüyordu. 28 Aralık akşamı ülkesinin Irak sınırı yakınlarında Uludere'nin güneyinde keşif yapan insansız hava araçları, oradaki bir köyden elde ettikleri görüntüleri kumanda üstlerine geçiyordu. Araçlar insansızdı ama geçtikleri görüntülerde insanlar vardı. Önce bölgedeki askeri birimler arasında, ardından da Diyarbakır-Ankara hattında telefon trafiği başladı. Topçu atışı mı yapılsın, hava harekatı mı? Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Hulusi Akar dedi ki, hava harekatı yapılsın. Orta Su Köyü kırsalı 46 dakika boyunca bombalandı. Gün ağarınca ortaya çıktı ki, bombalananlar, bombalanmaları meşru sayılan teröristler değil, terörist sanılan köylülerdi. Çoğunluğu Encü ailesinden, yarısı çocuk, 34 kişi hayatını kaybetti. Ha bir de kime ait olduğu bilinemeyen insan bedeni parçaları. 34,5. Açıklamalar yapıldı sonra. Olay tüm yönleriyle tetkik ediliyordu. Böyle bir bölgede silahlı kuvvetler bu Ahmet midir, Mehmet midir bilemezdi ki. Hata da olabilirdi. Yaralar sarılacaktı. En nihayetinde Allah aşkına tazminatsa tazminat verilirdi. Uludere'nin Orta Su Köyü'nde yaşanan bu olay söz verildiği üzere tetkik ediliyordu. Dosyalar savcılıklar arasında gelip gidiyordu. Sonunda askeri savcı takipsizlik kararında dedi ki, Meclis ve Bakanlar Kurulu kararları kapsamında görev icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev gereklerini yerine getirirken İHA ile takip edilen ve sonradan kaçakçı olduğu anlaşılan grubu BTÖ yani bölücü terör örgütü mensupları olarak değerlendirme yaparken kaçınılamayacak bir hataya düştükleri sonucuna varılmıştır. Olsundu. Bunun daha Anayasa Mahkemesi vardı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidilirdi. Gidildi. Ama mağdurlar eli boş döndü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç hukuk yollarını tüketin öyle gelin dedi. Anayasa Mahkemesi de iyi de iki mağdurun evrakı eksik demişti. Olsundu, daha takipsizliğe itiraz edilirdi. Edildi ve beklenilmeye başlandı. Dosya Ankara'nın kaybolmayacağı, kaybolamayacağı karanlık dehlizlerinde. Beklerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce evindeki çalışma odasından helalleşme yolculuğuna çıkıyorum dedi. Sonra da partisinin meclis kürsüsünden dedi ki
helalleşeceğiz dostlarım, helalleşeceğiz. Açık yaralar var, biliyorum. Zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek. Ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumları ile helalleşeceğiz. Mahalleleri gasp edip sürülen ve mahallelerine lüks siteler dikilen romanlarla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inim inleyen...
Liste uzayıp gidiyordu ve listenin devamındaki başlıklardan pek çoğuyla ne Kılıçdaroğlu'nun ne de CHP'nin bir ilgisi vardı. Bize göre işin sırrı da burada yatıyordu. Birazdan oraya geleceğiz. Durun önce şu Roboski detayına bakalım. Ve konuklarımızla onu konuşalım. Bir şeye dikkat ettiniz mi bilmem. Ama 34 kişinin öldürüldüğü köyden biz önce bir köy diye bahsettik. Sonra da sürekli Orta Su dedik. Biz demedik aslında. Devletin açıklamalarındakileri aktardık. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu dinlerken ilk dikkatimizi çeken Roboski ismi oldu. Aslına bakarsanız CHP'nin helalleşme listesinin içinden işte bu nedenle bu konuyu seçtik. Bize göre Kılıçdaroğlu daha yola çıkmadan partisinin meclis grup salonundaki kürsüden inerken helalleşme başlamıştı. Biz böyle değerlendiriyorduk da acaba ailesinden onca insanı kaybeden eski HDP milletvekili Ferhat Encü için bu detayın bir önemi var mıydı? Encü daha kendisine bunu sorarken cümlemiz yarıdayken anladım dedi ve devam etmek istedi. Ama yine de sorumuzu tamamladık. Sizce Kılıçdaroğlu'nun Orta Su yerine Roboski demesi helalleşmenin başladığını mı gösteriyor?
Şüphesiz tabii Roboski ismi Kürtçe isimdir ve o bölgede orada yaşayan insanlar o yereli, o köyü o haliyle biliniyor. Hiç kimse Orta Su kullanmıyor, Orta Su değil mi? Bu resmi makamlarca kullanılan bir isimdir Orta Su. Dolayısıyla net ve inkar politikalarının aslında sonucu ortaya çıkarmış ve bölgede Kürtçe isimlere yönelik asimilasyon politikaların devreye sokulduğu bir anlayışın sonucu ortaya çıkmıştır. Biz ısrarla aslında Roboski ismini kullandık. Çünkü aynı zamanda katledilmesi, orada yaşayan insanların katledilmesi kimliklerinden dolayı da o insanlar katledildi. Dolayısıyla buna saygı duyulması ve bu gerçeği ifade etmesi, yani var olan durumu, yani ismi kamuoyunda bu şekilde anılması aynı zamanda samimiyet açısından önemli bir adımdır. Tabii simgeler üzerinden tartışma yürütmek tabii ki doğru değil ama nihayetinde simgeler bir olayı, bir olguyu gündemleştirir ve onun üzerinden yorumlar gelişir. Çünkü aynı zamanda isimler de o meselenin samimiyetini ortaya koyan bir meseledir. Bakış açısını, yani anlayışını ortaya koyan bir meseledir. Dolayısıyla Roboski'nin kullanılması, Roboski isminin kullanılması Bu açıdan hani anlayış açısından da bir farklılık olduğunu ifade edebilirim.
Grabowski soruşturmasıyla başından beri ilgilenen, hatta dönem dönem bu uzun yolda eleştirilere de maruz kalan eski Şırnak Barosu Başkanı Avukat Nuşirevan Elçi de Kılıçdaroğlu'nun köyün adını Kürtçe olarak telaffuz etmesini neredeyse bütün iradesinin yansıması olarak görüyor ve şunları söylüyor.
Şimdi helalleşmeyi şu anlamda anlamlı buluyorum. Yani toplumsal barışın sağlanması için son dönemde Türkiye'de herkesin kendini ötekileştirmiş olarak gördüğü için ve Sayın Kılıçdaroğlu da gelecek seçimden sonra iktidara en büyük aday olarak kendini gördüğü için anlamlı görüyoruz. Grabowski ismini kullanması da orijinal ismiyle söylemesi de anlamlıdır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz milliyetçi çevreler mümkün mertebe Grabowski ismine tepki gösterip Uludere ismi kullanmaya gayret ediyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu kullanması da Kürt halkının varlığının bir yerde zımne kabulü mü desek ya da sorunun çözümü için gayret göstereceği sonucunu göstermektedir diye düşünüyorum. Yani yarın muhtemel bir iktidar durumunda böyle bir çizgisinin olabileceğini bence Kürtlere anlatmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
Kılıçdaroğlu'nu dinleyen çok sayıda insana sorduk. Ne anladınız? Hemen belirtelim ki yanıtların çoğu CHP geçmişinden farklı bir politika izleyecek şeklinde oldu. Hatta olayı Atatürk'ün sağlığının son yıllarından alıp İnönü dönemindeki uygulamalara, oradan CHP'nin ulusalcıların etkisindeki katı politikasına kadar götürenler bile oldu. Bize göre böyle değildi. CHP ne geçmişiyle ilgiliydi, ne parti olarak bundan sonra güdeceği günlük siyasetle ilgiliydi. CHP ve Kılıçdaroğlu meclis grup toplantısında bir iktidar manifestosu yazıyordu. Bize göre Kılıçdaroğlu iktidar değiştikten sonra devletin takınacağı tavrı özetliyordu. Bir bakıma Erdoğan ve AKP sonrası Türkiye'nin olması gereken tavrını. En azından umudu buydu. Nuşirevan Elçi bizim gibi manifesto demese bile Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını bizim düşündüğümüze yakın okumuştu. Elçi de Kılıçdaroğlu'nun helalleşme listesindeki pek çok konunun CHP'nin geçmişiyle zaten ilgisinin olmadığının altını çiziyor ve CHP'nin Roboski'de ne günahı vardı ki helalleşsin dedikten ve biraz da CHP eleştirisi yaptıktan sonra şunları söylüyor.
Tabii ki şöyle bir gerçeklik var. Yani helalleşeceğim dediği konular tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun iktidarda olduğu dönemlerde gerçekleşmemiştir. Ama bunlar genel bir devlet politikası olduğu için kendisini de muhtemel devlet yönetimine aday olduğu için ve en büyük aday kabul edildiği için bunları söylemesi toplumda bu ayrışmaların, bu toplumda travma yaratan bu olayların faillerinin cezalandırılabileceği, bu faillerin ortaya çıkarılabileceği ya da ileride yaşanabilecek benzer olayların önünü kesebileceği anlamda da anlamlıdır diye düşünüyorum. Çünkü CHP bence şu ana kadar en büyük yaptığı yanlışı Kürt sorun çözümü konusunda cesur adım atmamasıydı. Biz hep şunu söyledik. Bu barış süreci döneminde de CHP rolünü üstlenebilseydi, rolünü oynayabilseydi, yani sorunun çözümü konusunda büyük katkı sunardı diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir gerçeklik var. Ben 77 seçimden dün gibi hatırlıyorum. CHP bugünkü HDP konumundaydı. Kürtlerin büyük beklentileri vardı. Ve Kürtlerden de çok büyük destek görüyorlardı. Ve maalesef 90'dan sonra politikalarıyla milliyetçiliği ön planda tutması, ulusalcılığın daha önde olması sebebiyle maalesef Kürtlerde büyük bir kırılmalara sebep oldu. Ve hatta bilindiği gibi de 90'a kadar da şu an HEP'i oldu, HDP'yi oluşturan Kürtler CHP'de siyaset yapıyorlardı. Ve o Paris Konferansı sürecinden sonra Kürtler kendilerini CHP'de dışlanmış gördüler. ve CHP olmaması gereken bir noktaya çevrildi. Yani bu saatten sonra bu adımların atılması, Kürtlerin Kürt sorunun çözümünü konusunda CHP'yi samimi gördükten sonra bence sorun çözümü de Türkiye siyasi yaşamında da daha kolay olur diye düşünüyorum.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Hrabowski katliamının Kürtler üzerinde ciddi bir travma yarattığını, bu travmanın izlerinin silinmesinin kolay olmadığını söyleyen Nuşrevan Elçi'ye, Kürt halkı CHP'nin umduğu iktidardan sonrasındaki devletten ne bekler? CHP'nin işi zor mu diye soruyoruz. Bu soruyu sorarken evet yanıtını bekliyorduk. Ama elçi beklemediğimiz bir yanıt veriyor. Hatta samimi olunursa, hamasetten uzak durulursa kolay olacağını da söylüyor ve şöyle konuşuyor.
Şimdi Kürtlerin beklentileri her demokrat toplumda olması gereken hususlardır. Kimliğinin tanınması, kültürünün tamamıyla yaşayabilecek, yaşanabilecek ortamların yaratılması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, Kürtlerin özelinde, yerelinde kendini yönetebilmesi, onun dışında da Kürt bölgesindeki geri bırakılmışlığın Cumhuriyet'in günümüze kadar bir politika olduğuna Kürtler inanıyor. Zaten Kürt illeriyle Batı illerini karşı mukayese ettiğimizde arada korkunç bir farkın olduğunu biliyoruz. Ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi yönetim anlamında Kürt sorunu demokratik yöntemlerle çözümünü her Kürt bekler. Çünkü durum da onu gösteriyor. Yani hepimiz kalkıp da bunu çatışma yöntemiyle çözülemeyeceğini dile getiriyorsak, sunuyorsak, herkesin samimi olarak hangi düşüncede olursa olsun ve bu ülkenin, bu toplum gerçek bakasını, gerçek anlamda hamaseten değil, düşünen insanların da ciddi bir şekilde Kürt sorunu demokratik yöntemlerle çözümü için katkı sunması gerekiyor. Hangi düşüncede olursa olsun. Eğer gerçekten bu ülkenin bekasını ciddi bir şekilde hamasetsiz, amasız düşünen insanlar bu konuda cesur adım atmaları gerekiyor. Bu sorun çözümünde katkı sunması gerekiyor. Yani Kürt olması da gerekmiyor. Bu ülkede yaşıyor olması o sorunu yüklüyordur diye düşünüyorum. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de hamaset olmasa en ülkücüsünden, en ulusalcısından herkes Kürt sorununun demokratik yöntemle çözülmesi gerektiğine inanıyor. Barış sürecini hatırlayalım. Siyasi iktidar öyle bir tavır takındığı için emin olun o zihniyetteki milyonlarca, on milyonlarca insan o yönde tavır belirledi. Biraz da maalesef ülkemizde siyasi kişilik tam oturtmadığı için iktidarın tavrına bakar, yöneticinin tavrına bakar. Eğer yöneticiler çağdaş bir şekilde bu sorunu çözmek isterse, gerçekten ister. Ben şuna inanırım. Ben Moğlalı, Manisalı, Trabzonlu bir vatandaş olsam, bu çatışma ortamı devam ediyorsa, çocuğum 10 yaşına geldiğinde kaygılanmaya başlar. Yarın çocuğum büyüyecek, askere gidecek, dağda çatışacak. İnsanlar da artık günümüz dünyasında, bu gelişmiş dünyada hiçbir sorunun çatışmayla çözülemeyeceğini, çatışmanın toplumda ilerisi içinde derin yaralar yaratabileceğini düşünebilmektedir. Onun için hamasattan uzaklaştığı zaman, siyasi yöneticiler tavır koydukları zaman ülkedeki en milliyetçi çevrelerin de sorunu demokratik yöntemle çözümü konusunda destek vereceğine inanıyorum. Ama gerçek anlamda. Yani bir seçim dönemiyle geçiştirip üstünü örtmeme gerekiyor. Yani bu CHP içinde söz konusu, AK Parti içinde, diğer tüm siyasi partiler içinde. Yani Kürt sorunun çözümü sadece seçim dönemindeki birkaç oyun devşirmesi anlamda kullanılmamalı. Yani böyle ciddi, demin de söylediğim için, ülkenin sağlıklı bekası için herkesin önüne hedef koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben vatandaşın da yöneticinin çok ilerisinde düşündüğüne de inanıyorum. Ama maalesef ülkemizde de Hamasi politika, Hamasi zihniyet ön planda olduğu için kimse o Hamasi psikoloji, toplumsal baskının karşısında dikilemiyor. Evet. Böyle bir yanlışlık var. Yoksa dediğim gibi şimdi insanın kalkıp otursa CHP'si de, DEVA'sı da, AK Partisi de diye tüm partiler içinde. Kardeşim böyle bir sorun var. Bu sorunu da biz ilk kez çözmeyeceğiz. Fransa'sı, İngiltere'si, İspanya'sı kimler yakın zamanda çözmüşler. Ve çözdüğün zaman da ülkede küçük düşmüyor. Tam tersi. Hem ülke ekonomik olarak güçleniyor, siyasi olarak. Bir de düşünsenize. Şimdi yani bu sorun çözülürse Kürtler kendini bu ülkenin daha bağlı hissetmeyecek midir?
Evet.
Bu da bir gerçekliktir. Ama dediğim gibi herkesin Hamas'ı söylemlerde psikolojiden uzaklaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa bu ülkenin ülkücülerinin de birebir düşündüğünde bu sorun çözümü istediğine inanıyorum. Ama ortamlarda da dile getiremiyorlar maalesef.
Başta Ferhat Encü'ye sadece Kılıçdaroğlu'nun Uludere veya Orta Su yerine Roboski demesini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduktan sonra Nuşirevan Elçi'ye dönmüştük. Şimdi yeniden Encü'ye bırakacağız sözü. Ferhat Encü de Kılıçdaroğlu'nun sözlerini CHP liderinin sözleri olarak okumaktan çok, CHP'nin umduğu iktidara gelmesi halinde devletin yapacaklarının yol haritası olarak görüyor. Encü, helalleşme sözünün önemli ama yüzleşmenin daha yerinde olduğunu belirtip şöyle konuşuyor.
Kılıçdaroğlu grupta yaptığı konuşmayı olumlu olarak bunu pozitif bir açıklamadır. Geleceğe dair toplumsal barışı inşası açısından yaptığı açıklama pozitif ve olumlu olarak değerlendiriyoruz. Roboski ile ilgili değerlendirmesi tabii helalleşme sözcüğü kavramı kullanıyor. Bizce yüzleşme kavramının kullanılması gerekiyordu. Nihayetinde tabii bu hukukla alakalı bir durum. Helalleşme dinsel bir kavram olduğu için evrensel hukukta çok bir yeri yoktur maalesef. Roboski katliamının işte faillerinin bulunup cezalandırılması ve yargı önüne çıkarılması aynı zamanda bu katliamlara vesile olan anlayışların aslında ortadan kaldırılması bir bütün olarak toplumu tahkim altına alan, toplumu sindirmeye çalışan bu şekilde farklı etnik, farklı görüşlerde sahip olan insanları şiddetle bastırmaya çalışan anlayışın aslında tümden değişmesi gerekiyor. Yerine bu toplumsal barışa vesile olabilecek, o inşa edebilecek anlayışın olması gerekiyor. Tabii Türkiye'de çok büyük kurumlarda çok büyük tahribatlar oluştu ve bu en önemli tahribatlardan bir tanesi yargı mekanizmasında bu tahribatlar oluşturuldu. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama aslında ileriye dönük herhangi bir iktidar değişiminde kendilerinin nasıl bir yol haritası içerisinde gireceği, nasıl bir anlayışa gireceği, anlayış içerisinde olacaklarını meselelere, Türkiye'deki kalkınmış meselelere nasıl bakacağını ön sinyali veriyor. Dolayısıyla bizim aslında bu açıklamaları desteklemek ve pratiğe geçirmesini sağlamak gerektiğini düşünüyoruz hepimizin vazifesi. Tabii helalleşme meselesi öyle basit, böyle bir anda kabullenebilecek ya da işte hemen işte hiç umulmamış gibi davranma biraz zor açıkçası. Çünkü çok büyük tahribatlar ve mağduriyetler oluşmuş ve bu mağduriyetleri yaşayan insanlar, toplumlar, taraflar hukuk açısından, adalet açısından bir beklentileri vardır ve bu beklentiler gerçekleştikten sonra ancak mesele, helalleşme meselesi gündeme gelebilir. Bu açıdan bakıyoruz ama nihayetinde niyetini veya beyanatlarıyla ortaya koymuştur. Bizce olumlu ve pozitif olarak değerlendiriyoruz.
Ferhat Encü'yü bulmuşken Siz aile bireylerinizin öldürüldüğü olayın en çok tartışıldığı dönemde mecliste milletvekiliydiniz. Siz CHP'nin bugün sıraladığı helalleşme listesinin ne kadarını yapabileceğine inanıyorsunuz? CHP'nin Roboski karşısındaki tavrı neydi diye soruyoruz ve şu cevabı alıyoruz.
Sözcüsü inanmak istiyorum. Yani böyle iktidar vaat eden, iktidara geleceğini söyleyen bir siyasi partinin toplumsal barışın sağlanması açısından topluma umut vermesi gerekiyor ve bu gibi açıklamalarla bunu pekiştirmesi gerekiyor. Şüphesiz Roboski katliamı CHP döneminde gerçekleşmedi. Katliamdan sonra zaten Sayın Kılıçdaroğlu kendisi Roboski'ye gelerek taziye dileklerini iletti. Daha sonra biz Roboski aileler kendisiyle de gelip Ankara'da makamında görüştük ve taleplerimizi ifade ettik. Tabii meclis döneminde CHP'nin tutumu ana muhalefet partisi olarak açıkçası çok toplumu ileriye toplumsal barışın oluşması, inşası açısından gerekli adımların attığını ya da o anlayış içerisinde olduğunu göremedik. Bunu en büyük sebeplerden bir tanesi dokunulmazlıklar meselesinde anayasa aykırı ama evet diyen bir CHP gerçeği de var. Dolayısıyla tabii şimdiden CHP'nin iktidarı hayal etmesi ve bir sonraki iktidar değişiminde kendisinin yönetime geleceğini ve dolayısıyla bütün bu sorunların muhatabı olacağı konusunda aslında olmak istediğini ve bu sorunları çözeceğini ifade etmesi olumlu bir adımdı. Zaten şu anda CHP'nin hani kendisiyle alakalı tabii helalleşme meselesi, o kendi öz eleştirisini verir, yaptığı geçmişte ve günümüzde yaptığı meselelerden dolayı onlarla yüzleşir. Ama nihayetinde bu toplumda kankreleşmiş meseleler vardır. Hem hukuksal olarak hem toplumsal olarak kankreleşmiş meseleler vardır. Bu ancak iktidarların yüzleşmesi, yani devletin bu sorunlarla yüzleşmesi ve çözüm oluşturması gerekmektedir. Dolayısıyla bu sonraki iktidarın böyle bir düşünce ya da bir yol haritası içerisine gireceği meselesi aslında önemlidir. Çünkü bugün yaşadığımız kutuplaşma, ötekileştirme ve büyük ekonomik sorunların temel sebeplerden bir tanesi toplumsal barışın sağlanmamasından kaynaklıdır. Dolayısıyla bu toplumsal barışın sağlanması ve geçmişte yapılan yanlışların hatalarla yüzleşilmesi, devlet adına iktidarın yüzleşmesi, toplumsal barışın huzur açısından önemli adımlardır.
Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğunun Doğu-Güneydoğu etabında çok sorun olmayacak. Sadece şu dokunulmazlıklar meselesi biraz zorlayacak gibi. Ama helalleşme zaten karşılıklı bir eylem değil midir? Belki de HDP ve Kürt halkı hakkınız bizden yana da helal olsun der bu konuda. Bakalım neler olacak.
Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.